Ayrım 11.
Gezinmeye başladı. Pek canı sıkıldıkça önünde duran, sayfaları açık duran komedinin bazı satırlarını gözden geçiriyor. Kah acı dakikalar yaşıyor, kah gülüyordu. Bir zaman da böyle geçti. Sofadan titreşimleri geniş ve mesafeli bir saatin ağır ağır vurmaya başladığı işitildi. Adeta bir çan gibi inleyen bu vuruşlar tekrarlandı, durdu. Nihayet 7'de karar kıldı. Vakit gece yarısına epey geçmişti. Halley'in çarpma zamanı artık hemen hemen gelmiş demekti. Bulunduğu oda doğuya bakıyordu. İrfan istorun birine aralık ederek dışarıya baktı. Hava sakindi, yaprak kımıldamıyordu. Her tarafa hafif bir sis bürümüştü. 10 gecelik ay evin batı tarafına dolanmış olduğundan kendi görünmüyor ama doğuya da hüzünlü bir nur salıyordu. Bu sis Halley'in eteğinin öncüsü müydü? 20 dakika, yarım saate kadar bütün dünyada var olan her şey için zehirlenme başlangıcı görülecek miydi? İrfan'ın artık 10 dakikacık ömrü mü kalmıştı? Bu inatçı gelin yüzünü göstermeden o pırıl pırıl esvabıyla yokluğa mı yollanacaktı? İrfan öldüğüne o kadar üzülmüyor, sevgili karısının yüzünü görememek yoksunluğuna yanıyordu. O aralık gene oda kapısından yenge hanımın örtülü başı göründü. Buyur yazıklanma gülümsemesiyle, vah evladım vah, sen hala burada yalnız oturuyorsun, ne yapalım, senin çilen de böyleymiş. Azıcık sesini yavaşlatarak, bu deli kızı kendi isteğinle aldın, arkasında gelinlik esvabıyla ta evin üstüne, cehennem ağaya, cehennumaya çıkmış, elinde dürbün göklere bakınıp duruyor. Sesini daha alçaltarak, bir pırıltı var galiba, o işte geliyor. Yenge çekilir. Biraz sonra gelin hanım kapıdan bütün endamıyla gözükerek, hala yüzü seçilemeyecek şekilde kapalı olduğu halde kendini takip etmesi için İrfan'a eliyle ve nezaketle bir işaret eder. Güvey yürür. Sofayı geçip dar bir merdivenden etrafı minare şerefesi gibi fır dolayı balkonlu bir kuleye çıkarlar. Konuşmadan bu balkonda dolaşmaya başlarlar. İrfan yine göğün doğu tarafına hafifçe sisli, atılmış pamuk gibi ufak ufak bulutlarla kapalı gördü. Daha değirmeliği tamamlanmamış ay bu bulut parçaları arasında bata çıka sönmeye çalışıyordu. O sırada aşağı kattaki saatin ağır dolgun bir vuruşu işitildi. Vakit 7:30'du. Tehlike zamanı gelmiş demekti. Hani ya, niye böyle bir şey olmuyordu? Belki bir çeyrek, belki 10, ihtimal birkaç dakika sonra zehirlenme olayı başlayacak. Bütün canlılar hep birden can çekişme haline girecekti. İki vücudu birbiriyle kucaklaşmaya çağıran dayanılmaz bir kuvvetle müthiş tehlikenin yaklaşmasından doğma büyük bir korku çarpıntısı arasında kalan gelinle güvey sanki kıyamet korkusuyla kavuşma zevkini karşılaştırıp ölçer gibi bir zaman öylece kaldılar. Gökte sis biraz daha arttı, etraf bulandı, sokaklarda görülen hava gazı ışıkları yoğun birer çember içinde yavaş yavaş donuklaşıyor, boğuluyordu. İrfan çarpıntısının şiddetinden nefes darlığına uğrar gibi oldu. Aynı hal yüz örtüsü altında bunalan geline de geldi. Güvey hemen gelinin önünde yalvarırcasına diz çökerek, ''Efendim, zehirlenme anı geldi. İşte nefes alma güçlüğü başladı. Ruhumun bütün damarlarından acı bir veda içinde çekildiğini hisseder gibi oluyorum. Bu göklerin, bu yıldızların, bu dünyaların yaratıcısı Zülcelal'i, sevginin tesirli yaratıcısı aşkına artık yüzünüzü açınız. Şüphesiz hep şehit oluyoruz. İlk huriyi cennete varmadan önce dünyada göreyim. Yüzündeki güzellik nurunun ferahlığıyla ölüm acısı duymadan can vereyim.'' dedi. Bu sözleri öyle titrek ve tesirli bir dille söyledi ki, bu korku anının tesiriyle gelin de ürperti içinde kaldı. O sırada ay bulutlardan tamamıyla kurtulmuştu. Feriha ayın nurlarına döndü. Yüzünden dua kaldırıverdi. İlk bakışta İrfan delilik çığlığı denecek bir şaşkınlık ve şiddetle haykırarak bir iki adım geriye atıldı. Karşısında ayın aydınlattığı yüz, Beyoğlu'nda 151 numaralı evin kapısı önünde gördüğü o genç, o güzel kadının yüzüydü. Evet evet, tamamıyla işte o idi, ta kendisi. Feriha'yı türlü rezilliklerle suçlayan o kadın nasıl olup da şimdi bu isim altında böyle gelinlik elbisesine girerek teliyle duayla bu dakikada zevci olarak İrfan'ın karşısında bulunuyordu. Yoksa bu güzel gelin önceden gördüğü o kadının çift yaratılmış bir eşi veya hayali veya perisi miydi? Bu ne garip sır, ne anlaşılmaz kurnazlık, ne dayanılmaz bir uydurmaydı. İrfan bu ilk şaşkınlığın şiddetli tesirinden kendisini kurtarmak için herhalde ilk bakışta aldanmış olmak ihtimaline dayanarak bir iki adım gerine yaklaşarak ayın hüzünlü ışığına iyice açılan bu yüzü dikkatle incelemeye başlayınca Feriha hafif bir gülümseme ve gayet nazik bir sesle izah etti. ''Aldanmıyorsunuz, o yüz ta kendisi, 151 numaralı evin önünde gördüğünüz kadın.'' dedi. İrfan bu itirafa büsbütün şaşırarak ''Aldanmış bulunmayı kalbimin bütün kuvvetiyle isterdim.'' cevabını verdi. Gelin hanım tatlı bir süzüklükle, gerçeği bilmek herhalde aldanmaktan iyidir. Aman efendim, komediler tiyatro sahnelerine yaraşır. Gelin odalarının kutsallığına saygı göstermek lazımdır. Yüzünü görmeden almaya razı olduğunuz bir kız her ne şekilde kılıkta karşınıza çıkarsa itiraza hakkınız olamaz sanırım. Evliliğe yalan ve uydurma sığmaz. Ben Davut Efendi'nin kızı Feriha Hanım'la evlenmiştim. Bunda uydurma yok. Karşınızdaki kadın ismini verdiğiniz kimsenin kızından başka birisi değildir. Siz şimdi değil evvelce aldatılmıştınız. Şu saatte gerçeği öğreniyorsunuz. Affedersiniz efendim, gerçeği hala öğrenemedim. Şu bulunduğum hal gerçek mi, rüya mı, uydurma mı bir türlü anlayamıyorum. Müsaade buyurunuz da anlatayım. Dinliyorum efendim. Tarafımdan size mektup getiren siyah çarşaflı kadının hareketlerini ve nereye gideceğini gözetleme fikriyle arkasından sokağa çıktığınız gün sizi aleyhimde kötü zanlara düşürecek birçok alametlere tesadüf ettiniz sanırım. Evet, kadının kağıtçı dükkanına girip bir kutu kağıt alması, sonra modern binasının arka sokağındaki bir delikanlıyla pek serbestçe ve aşiftece görüşmesi, hep bunlar benim iyi halli olduğuma delil değildi, değil mi? Evet, ama siz benim o kadını takip ederek bu gibi hallere rastladığımı nereden biliyorsunuz? Müsaade buyurun, hepsini anlatacağım. İrfan şimdi büyük bir merak ve dikkatle dinliyordu. Gelin devam etti. Sonra o kadın Beyoğlu'nda 151 numaralı eve girdi. Siz evin ne gibi bir yer olduğunu anlamak için tanınmamak üzere fesinizi bastırıp ceketinizin yakasını kaldırarak ihtiyat içinde orada dolaşırken siyah çarşaflı bir başka kadın ortaya çıktı. Bu kadın size Feriha Davut'un şuna buna mektup yazan, herkesin kocasını baştan çıkaran aşağılık bir arşivte olduğunu pek kötü bir dille anlattı. Geçmişi böylece ortaya çıkan bir kızı siz ne cesaretle aldınız? İrfan durdu, cevap bulamıyordu. Gelin gene devam etti. Bu kızı kimin temize çıkarmasıyla emniyet getirerek bu derde girdiniz? Kimseden soruşturmadım. O halde anlaşılmayan şey, benim bu hareketimden çok sizin evlenme kararınızda görülüyor. Hareketinizdeki bu garipliği lütfen biraz açıklar mısınız? Bunda açıklanacak bir gariplik yok. Mektuplarınızı okuyarak ruh halinizi keşfettiğime inanmıştım. Sizden böyle bir fenalığın geleceğine ihtimal vermiyordum. Gördüğüm hep o şeyleri birer kötü tesadüften ve o kadının, yani sizin, gene kendi aleyhinizdeki suçlamalarını birer iftiradan başka şekilde yormadım. Kalbimden gelen bir içten ses bu kadar açıklıklara rağmen hep sizin lehinize şahitlik ediyordu. Feriha ay ışığına karşı elmasları parıldayan başını, bu sözleri tamamıyla kabul edemeyeceğini göstermek için hafifçe geriye doğru tatlı tatlı bir iki defa salladıktan sonra, "Hayır, bu sözlerinizi samimi duygularınızı tamamıyla anlatan birer ifade olarak kabul edemem. Bu yolda kendi düşündüklerimi söyleyeyim de işin aslına uymazsa reddedin." Gelin bir zaman sustu. Kendi çıkardığı manayı söylemekle zekasının delilini ortaya koyacaktı. Güreşe hazır iki pehlivan gibi birbirlerinin kuvvet derecesini, hilesini keşfetmek için iki genç birbirini dikkatle süzüyorlardı. İrfan baktıkça daha güzel görünen bu kıza tutulmaya, mektupları gibi sözlerinin de büyüsünün tesirinde kalmaya başlamıştı. Söyledikçe güzelliği artarak iddiasında hak ve üstünlük kazanacak gibi görünen bu avukat gelin, evlenmezden önce kendi kendisinin aleyhinde bulunmak gibi garip bir hareketi ne yolda açıklayacaktı. İrfan bu noktayı merak ediyor, açıklamayı bekleyerek dalgın dalgın duruyordu. Gelin çok derin bir düşünceye delil olacak şekilde ince kaşlarını yukarıya kaldırarak anlattı. Anlayışıma göre siz iyi bir psikologsunuz. Bendeniz mektuplarımda çirkin bir kız olduğumu ısrarla iddia edip durduğum halde mümkün değil siz bu iddiama inanmıyordunuz. Çünkü gerçekten çirkin olanlar bu yaratılış eksikliklerini herkese değil kendilerine bile itiraf edemezler, etmezler. Herkes kendini mutlaka beğenilecek bir tarafını bulur. Zekalarıyla seçkinleşmiş aklı başında kimseler bile bu kusurdan kurtulamıyorlar. Hele kadınlar, hele kızlar, ne kadar çehre züğürdü olsalar kendilerine çirkin dedirtmemek için her güçlüğü, her fedakarlığı göze almaktan çekinmezler. Yaratılışımız böyleyken hiçbir kadın kendisine çirkin der mi? Hele kendisini görmeden beğenmeye uğraşan bir erkeğe karşı bu iddiada bulunur mu? Kendini bu şekilde suçlayarak bir kadın yapmacık yapar. Bu iddiasını her kime karşı tekrarlarsa yalanlayan bir kahkaha ile karşılaşılacağından emin olduğu için böyle söyler. İşte siz bu temel üzerine kurduğunuz düşüncelerle iddiamın boşluğuna hükmettiniz. Hem pek çirkin bir kız. Benim kadar ferah gönülle sözlerini kağıda dökemez. Bütün mektuplarımda zaferi kazanmaktan emin olan bir çeşit gurur gördünüz. Gerçekten çirkin, miskin bir kızın bu kadar serbest ve tok sözlü olamayacağını hükmettiniz. Evinizde verdiğiniz konferansların birinde emsal kalfadan su istedim. O kadın yüzümü biraz gördü. Çirkinlik ve güzelliğim hakkında ondan da herhalde bilgi edinmiş olacaksınız. Kimliğimi araştırmaya uğraştığınız sırada tesadüf ettiğiniz 151 numaralı ev macerası sizi epey şaşırttı, üzdü. Ama bu olay sonucunda da benim çirkin değil, güzel bir kız olduğumdan emin oldunuz. Şairce bir zayıflığa düşerek tanımadan mektuplaştığınız bir kadınla bir kere evlenmeye karar vermiştiniz. Yenildiğiniz bu zayıflıktan size ne zarar gelebilirdi? Büyük bir şey değil, biraz masraf. Geçinebilirsem ne âlâ, geçinemediğim takdirde serbestsin deyiveririm ve selam. Almak da hak, bırakmak da dediniz. İrfan işi böylece düşünmüş ve aynıyla böyle demişti. Sözlerinin ne yolda anlaşılacağını bekleyerek gelin sustu. Güvey içindekilerin bu kadar inceden inceye keşfedilmiş bulunmasından doğan bir şaşkınlıkla acele bir cevap bulamadı. Arada geçen sessizlik Feriha'nın iddiasını kabul demekti. Gelin devam etti. Evet böyle dediniz. Evlenmemiz birkaç sebepten doğma. Bunların başlıcası evlenme konusunda memleketimizin adetlerindeki bazı noktaları aynı şekilde ikimizin de tenkit etmemizdir. Siz mektuplarımı okur okumaz işte biraz söz anlatılabilecek bir kız dediniz. Mezarlıklarda kağıt helvası yemeği gezinti sayan takımından olmadığıma sevindiniz. Bendeniz de sizin konferanslarınızda bulununca işte fikrime yakın bir bey. Gördüğü gibi yaşamakla yetinmeyip milletlerin yaşayışlarını incelemeye tenezzül eden bir Türk dedim. Ve sizin sabahleyin kalkınca tabakasıyla ağızlığını entarisinin ön cebine koyarak çapaklarını mahalle kahvesinde ovalayan güruhtan olmadığınıza sevindim. Ama babasının devamlı şefkatleri altında nazla yetişen bir kız evlenince kadınlık hayatına ve ağır bir vazife altına girmiş olur. Artık kızlık zamanındaki hoppalıklara, çılgınlıklara, ilgisizliklere veda etmek gerekir. Ben bu çocukluk hayatımı elden geldiği kadar uzatmak için evlenmeyi boyuna geri atmak istiyordum. Bunu birkaç sene daha geri atabilirdim ama bundan tamamıyla kurtulmak mümkün değildi. Hayatın iç yüzünü düşünme bakımından görüşleri benimkilerle pek uyuşmayan annemle babam beni kendi seçtikleri bir kocaya vereceklerdi. Belki de bundan ömrüm boyunca rahatsız olacaktım. Bu mühim noktayı siz de mektuplarınızda hatırlattınız. Bunda haklıydınız. Sizinle evlenmek, affedersiniz, bence felaketlerin en ucuzu gibi görünüyordu. Bunu kabule karar verdim ama evlenmeden önce tasarladığım bir deliliği yapmaktan bir türlü kendimi alamadım. Keyfini kanun sayan pek sert, pek otoriter bir koca ile geçinemeyeceğimi biliyordum. Bu yolda sizi denemek istedim. Denemem pek münasebetsiz oldu, bunu itiraf ederim. Kadınlar aleyhinde kabarıp köpüren makalelerinizden dolayı size hınçlıydım. Bunun da tesiri var. Doğru söylediğim için gözünüzde affedileceğinden eminim. Sizi büyük bir meraka düşüren o maceranın aslı nedir? Bakın anlatayım. Tarafımdan size mektup getiren o siyah çarşaflı kadın, mektep arkadaşlarımdan gayet namuslu bir kızdır. Bu işi benim hatırım için pek büyük ricalarım ve yalvarmalarım yüzünden kabul etti. Hayatın pek tuhaf görünüşleri vardır. En namuslu adamlar bazen tutmayacakları sözü verirler. Sizin benim kimliğimi araştırmamak için vermiş olduğunuz söz de o cinstendi. Benim kim olduğumu anlamadıkça içiniz rahat olmayacaktı, bunu biliyordum. Size mektup getiren kadının nereye gittiğini anlamak üzere günün birinde peşine düşeceğiniz bence kesindi. Kendisine ona göre direktif verdim. Arkasından geldiğinizi görünce bu kızın kağıtçı dükkanına girip size gösterecek şekilde bir kutu mektupluk kağıt alarak çıkması işte bu direktiflerin gereklerindendi. Sonra modern binasının önünde rastladığı delikanlı kendi kardeşidir. Bu kız size karşı yapmayı üzerine aldığı rolü mükemmel oynadı. Sizi benim aleyhimde kötü zanlara düşürdü. Beyoğlu'ndaki 151 numaralı evde bizim modistramızın terzihanesi vardır. O günü dadımla lalamla beraber hep oradaydık. Sizin siyah çarşaflı kızın arkasından geldiğinizi pencereden görünce dadımla lalamın ellerine birer fincan kahve ile birer iri kalıp çikarası sundurdum. Onlar keyif çatmak üzereyken bendeniz başka bir odada hemen çarşaflanıp evin başka bir kapısından sokağa fırladım. Bildiğiniz şekilde sizinle görüştüm. Size karşı kendi aleyhimde o kadar tecavüzlü konuşmamın sebebi bendenize karşı duyduğunuz sevgi eğer alelade bir şeyse bu evlenme fikrinden sizi caydırmaktı. Bu açıklamalar karşısında gene ilk fikrinizden dönmeyerek bu evlenmede ayak dilediğiniz takdirde tamam aradığım romanesk yaratılışlı kocayı bulmuş olacaktım. İlk evlenme adımınıza karşılaştığınız şu yenilgiyle aleyhlerinde bulunduğunuz kadınların intikamları da sizden alınmış oluyordu. Bendeniz aklıma geleni yapmaya alışmış bir kızım. Bu hareketimin pek münasebetsiz olduğunu itiraf ediyorum. Ama kötü gidişi size bu şekilde kesin kes söylenen bir kızı almak cesaretine bulunmanız da benimkinden daha münasebetli bir hareket değildir. Sanırım ki yaptıklarımızdaki delilik bakımından ödeştik. Tamam birbirimize layık karı koca olduğumuzu ispat ettik. Tanrı sonuna hayırlı getirsin. İşte işin aslı bundan ibarettir. Gelinle güveyin bu ateşli konuşmaları sırasında yenge Emete Hanım birkaç kere kuleye çıkmış, kapıdan dinlemiş ve aşağıya inerek kaşlarını oynatıp ağzını yaya yaya ''Aman yarabbi hiç böyle balkonda dam üstünde gerdek görmedim. Hep gelin söylüyor, oğlan dinliyor, zavallıya hiç ağız açtırmıyor. Ne söylese çarçabuk mat ediyor, dünya tersine döndü.'' Eskiden güveyler gelinleri söyletmek için saatlerce yalvarırlardı da gene ağız açtıramazlardı. Ben hacı babanıza 3 gün lakırdı söylemeye utandım. Adımı sordu da dilim tutuldu. Bir türlü Emet'i diyemedim. Biz evvel zaman kızları meğerse ne alık şeylermişiz yollu tutturdu. Bir hayli söylendi, yeniden yukarıya çıktı, bu defa yanlarına girerek. Yosmalarım, ortalık ağardı. Artık siz birbirinizle lakırda imtihanı oluyorsunuz. Haydi aşağıya ininiz de soyununuz, dökününüz adet yerini bulsun. Yangın kulesindeki köşk bekçileri bile yatıp uyudular. Dedikoducuların şom ağızları kapansın. Allah'a şükür ne kuyruklu gördük ne sorguçlu. Bu kuyruklu sözünü işitince gelin güveyi epey şaşaladılar. Onlar kendi dertlerine dalıp Halley'i tamamıyla unutmuşlardı. İkisi de garipseyen seslerle, ''Aa sahi sabah olmuş, iyice de haberimiz yok. Hani ya Halley'in kuyruğundan geçecektik, herkes toptan zehirlenecekti.'' diye sorarak etraflarına bakındılar. Güneş doğudan altın kargılarını saçmaya başlamıştı. Gökyüzünün sevinci, ağaçların tazeliği içinde kuşların ötüşleri işitiliyor, bütün varlıklar neşeli görünüyorlardı. Kaç aydır ilim incelemelerine, imzalarının tanınmışlığına, sözlerinin hüküm ve tesirine güvenerek Mayıs'ın bu sabahı için herkesin zehirleneceğini ilan edip duran karamsarlar, o dehşet verici tasarılarına, o delirce bekleyişlerine karşılık şimdi kainattaki bu bahar sevincini, hayatın bu gülümsemesini görünce acaba ne düşünmüşlerdir? Korkunç keşiflerinin gerçekleşmemesine belki canları sıkılmıştır. Yenge çekilince İrfan sabah yıldızları kadar parlak bir güzelliğe sahip görünen karısının önünde tapınırcasına diz çökerek ''Bana senin gibi eşsiz bir güzellik bir melek verdiği için Halley'i kutsarım.'' dedi. Sonra baygın bir sevgi bakışıyla Feriha'yı süze süze doğruldu. Titrek dudaklarına o çizgisiz o temiz yüze dokundurdu. Son söz. Şu hikayeyi yazmaya başladığım zaman bütün medeniyet dünyası Halley'in çarpışındaki tehlikeye karşı heyecanla titreyip duruyordu. Bu korkunun pek yersiz olduğunu, bu kötülük ister gibi yayılan haberlere rağmen kimsenin başı bile ağrımayacağını ön sözde temin etmiştim. İş dediğim gibi oldu. Tehditçiler Halley'in dünya insanlarına bir şey duyurmadan nezaketle geçip gittiğini görünce kaç zamandır yaygın bir hastalık haline giren umumi korkuyu yeniden yaratmak için dünyaya çatmak üzere yıldızın bir daha geri döneceğini iddia garipliğine kadar varmaktan çekinmediler. İnsanların yalancılıktaki cüretlerine bundan büyük örnek kim olur? Halley geri dönecektir. Ama 75 yıl sonra şu satırlara bakanlar içinde 1401 Rumi yılına kadar hayatta kalacak talihliler bulunursa geçirdikleri şu denemeye dayanarak gelecekteki evlatlarımıza yalanları hor görme lüzumunu tekrarlasınlar. Her sonbaharda birbiri üzerine dökülen ağaç yaprakları gibi insanlar da birbirlerinin ardından toprağa yatarak yok oluyorlar. Bu değiştirilemeyen umumi bir kanun. Neden tasalanmalı? Şu dünyada erilen başka ne var? Hayat yalan, ölüm gerçek. Yakacık 26 Mayıs 1326. Kitabın sonu 12 Haziran 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr